Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 10 Ferverdin 1401 Hicri Kameri, 27 Şaban 1443 ve Miladi 30 Mart 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Nevruz yemekleri, İslam dininde çocukta ve ergenlerin talim ve terbiyesi ve Nur İki Uydusu Muhafızlar Ordusu'nun uzayda büyük başarısı adlı programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nevruz Bayramı dolayısıyla İran Cumhurbaşkanı'na tebrik mesajı gönderdi. İran Dışişleri Bakanı üst düzey danışmanı Haci, Yemen'de insani facianın önlenmesi gerektiğini belirtti. İran, Türkiye üçüncü yatırım fırsatlarını tanıtma çalıştığı düzenleniyor. Areş ortak gaz sahasındaki sondaj çalışmaları yakında başlayacak. Suudiler Yemen'de ateşkes ihlallerini sürdürüyor. Ve Lavrov Rusya karşıtı yaptırımlara dahil olmayan ülkelerin tutumunu değerli buluyoruz açıklamasında bulundu. Şimdi haberler.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nevruz Bayramı dolayısıyla İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nevruz Bayramı dolayısıyla İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi. Aliyev'in mesajında, Nevruz Bayramı münasebetiyle sizi ve tüm İran halkını şahsım ve Azerbaycan halkı adına tebrik ediyorum ifadesi kullanıldı. Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran arasındaki dostluk ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için ortak çalışmaların devam edeceğine inandıklarını ifade eden Aliyev, tüm İran halkına huzur, barış, esenlik ve başarılar diledi. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Nevruz Bayramı vesilesiyle İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian'a tebrik mesajı yollamıştı.
İran Dışişleri Bakanı'nın üst düzey danışmanı Haci, Birleşmiş Milletler'in Yemen özel temsilcisiyle video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede Yemen'de insani felaketin sürmesinin önlenmesi gerektiğini kaydetti. Görüşmede Haci, Yemen'e yönelik yıkıcı savaş ve ablukanın 8. yılına girdiğine işaretle ablukanın kaldırılması, ateşkesin sağlanması ve siyasi diyalog için girişimler ve çabalar ışığında Yemen'de insani felaketin sürmesinin önlenmesini temenni etti. Dışişleri Bakan Danışmanı, Yemen Yüksek Konseyi tarafından sunulan barış önerisini önemli adım niteleyerek buna karşı olumlu yaklaşım gösterilmesi ve krizin barışçıl çözümü için gerçek iradeye sahip olunması ve insani meselelere öncelik verilmesi halinde mübarek Ramazan ayı arifesinde savaşa son verme noktasında açılma tanıklık edebileceklerini belirtti. Birleşmiş Milletler'in Yemen özel temsilcisi de görüşmede Ürdün'de çeşitli Yemenli gruplar ile istişareleri ve krize tarafı olanlar ile görüşmeleri işaretle Tahran'a ziyareti için programına değindi.
İran-Türkiye 3. yatırım fırsatlarını tanıtma çalıştayı iki ülkenin yetkilileri, tüccarları ve uzmanlarının katılımı ile 2 gün süreyle İstanbul'da düzenlenecek. 31 Mart tarihinde son bulacak çalıştaya İran ve Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı Mehtat Saadet, Türkiye-İran İş Forumu Başkanı Osman Aksoy, yatırım, mimarlık, gıda, sağlık, tarım ve giyim alanlarında faaliyet yürüten ünlü Türk firmaları ve brandlarının temsilcileri katılacaktır. Çalıştayda sağlık, ticaret, dijital döviz ve diğer alanlarda işbirliği imkanları da incelenecektir.
Petrol Bakanı Cevat Oğuz, Areş ortak sahasındaki sondaj çalışmalarının yakında başlayacağına dikkat çekerek ortak sahaları geliştirmek için müzakere ve işbirliği yapmak istesek de tek taraflı tedbirler projenin uygulanmasına engel olmayacak dedi. Petrol Bakanı Cevat Avcı Twitter hesabından yaptığı açıklamada Areş ortak gaz sahasındaki kapsamlı sondaj çalışmaları, arama kuyularının açılması ve sismik araştırmalar yapılmasıyla tamamlandı diye belirtti. Avcı temel montajı ile bu alandaki sondaj operasyonu yakında başlayacak. Ortak alanlara geliştirmek için müzakere etmeye ve işbirliği yapmaya istekli olmamıza rağmen tek taraflı tedbirler planın uygulanmasını engel olmayacaktır diye ekledi.
İran futbol milli takımı dün Meşhed kentinde Lübnan milli takımı ile oynadığı maçı 2-0 kazanmayı başardı. Meşhed'in İmam Rıza Aleyhisselam stadında düzenlenen ve İran ve 12 bin seyircinin de takip ettiği maçta Serdar Azmun ve Ali Rıza Cihanbahş'ın attığı gollerle İran takımı rakibini yendi. Böylece Katar 2022 Dünya Kupası elemelerinde A grubunda yer alan İran İslam Cumhuriyeti futbol milli takımı geçici olarak sıralamada ilk başta yer aldı. A grubunda İran ile Güney Kore'nin FIFA Dünya Kupası'na vize kazanmayı başarmıştı.
Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Yahya Seri, Amerikan modern casus İHA'sını düşürdüklerini duyurdu. Suudi koalisyonun başlattığı tam teşekküllü saldırıların üzerinden 8 sene geçerken Yemen ordusu ve direniş güçleri kendi milletini savunmakla birlikte Suudi koalisyon ve kiralık unsurlarına ağır darbeler vurmayı başarmıştır. Yemen güçleri ayrıca saldırgan ülkelerin topraklarının derinliğindeki hedefleri vurmayı başarmıştır. Yemen ordusu ve halk güçleri geliştirdikleri savunma sistemleriyle Amerikan ve Suudi casus İHA'larını da defalarca düşürmüştür. Bu bağlamda Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Seri dün yaptığı açıklamada Yemen güçlerin Vadi hava sahası üzerinde düşmanca girişimlerde bulunurken Amerika'ya ait bir adet modern casus İHA'sını düşürdüklerini kaydetti.
Suudi koalisyonu Yemen'e yönelik askeri saldırganlığını sürdürerek son 24 saatte Hudeyde vilayetinde 115 kez ateşkesi ihlal etti. El Masira haber kanalı ihlallerin ayrıca savaş uçaklarını ve casusları da içerdiğini duyurdu. Rapora göre ihlal en çok Hais ve El Haliye gibi bölgelerde belirgindi. El Masira Yemen'deki bombalamalar veya diğer ateşkes ihlallerinde hedef aranan diğer bölgelerden bahsetmedi. Ateşkes ihlali Yemen ordusunun ve harp komitelerinin tekrarlanan ateşkes ihlallerine yanıt olarak Suudi topraklarında yüksek hassasiyetli drone ve füze saldırıları başlatmasının ardından geldi. Yemen ordusu ve harp komiteleri Yemen ateşkes ve kuşatmasının tekrarlanan ihlallerine yanıt olarak geçen cumartesi sabah Cidde'deki Aramco'ya ve Riyad'daki birkaç kilit merkezde roket fırlatıldı. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Sarı bu eylemleri açıklarken Yemen güçlerinin Ras Tanura ve Rabik rafinelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda insansız hava araçlarının kullanıldığını söyledi. Cizar ve Necran'da çok sayıda İHA tarafından hedef alındı. Saldırılar Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Yemen'e işgalinin 8. yıl dönümünde gerçekleşti. Bu saldırganlık Suudi koalisyonu için savaş alanında büyük maliyetler ve yenilgilerden başka bir şeyle sonuçlanmadı. Suudi Arabistan 26 Mart 2015'te Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu birçok Arap ülkesinin koalisyonu şeklinde en yoksul Arap ülkesi Yemen'e karşı Amerika'nın desteği ve yeşil ışığı altında geniş çaplı bir saldırı başlattı. Koalisyon harekatı başlatmak için Devrik Cumhurbaşkanı Abd al-Mansur Hadi'yi de iade etme bahanesine sığındı. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler kuruluşları Yemen halkının kıtlık ve geçen 100 yılda benzeri görünmemiş bir insani felaketle karşı karşıya kalmaya devam ettiği konusunda defalarca uyardı. Bu topyekün saldırganlığın başlangıcından bu yana 7 yıl geçmesine rağmen Yemen ordusu ve halk komiteleri kendi ulusunu savunurken Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri saldırganlığını derinden hedef alarak saldırgan koalisyona ve müttefiklerine ağır darbeler indirmeyi başardılar.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İstanbul'daki heyetiyle yapılan müzakerelerde Ukrayna tarafının yapıcı bir yaklaşım sergilemesini beklediklerini söyledi. Basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler 28 Şubat'tan beri devam ediyor. Gündemde kalıcı tarafsızlık, Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılması, modern toprak gerçekliklerinin, Rus dilinin statüsünü ve Rusça konuşan nüfusun haklarının tanınması var. İstanbul'daki müzakerelerde Ukrayna heyetinin yapıcı bir yaklaşım sergilemesini bekliyoruz, dedi. Rusya'nın özel askeri operasyonunun planlandığı gibi ilerlediğini belirten Zaharova, Rus askerlerinin siviller arasında can kayıplarını önlenmesi için gereken her şeyi yaptığını, sivil altyapı unsurlarına saldırı gerçekleştirmediğini, her gün insani koridorlar açtığını ifade etti. Zaharova'nın aktardığına göre operasyonun başlamasından bu yana 469 bin kişi Ukrayna, Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinden Rusya'ya tahliye edildi. Batılı ülkelerin Ukrayna'ya insani yardımlarını artırmak yerine silah tedarikini artırması da tepki gösteren Zaharova, Ukrayna vatandaşlarının acilen insani yardıma ihtiyaç duyduklarına rağmen Batılı ülkeler barışçıl vergilerine her türden silahların tedarikini artırıyor. Bunlar arasında tüfekler, güdümlü tank savar füzeleri, tank savar füze kompleksleri, taşınabilir füze kompleksleri, mühimmat ve teçhizat yer alıyor. Özellikle de bu amaçlar için milyarlarca dolar harcayan Amerika bu konuda cömert davranıyor. Polonya'da aktarma noktası olarak yer alıyor.
Batılı ülkelerin şantaj ve tehdit yoluyla diğer ülkeleri Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini kınamaya zorladığına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Rusya karşıtı yaptırımlara dahil olmayı reddeden ülkelerin tutumunu değerli bulduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lublanlı vekili Talal Arslan'la Moskova'da bir araya geldi. Lavrov görüşmenin basına açık bölümünde yaptığı açıklamada Batılı meslektaşlarımız Ukrayna'da Rusya'ya yönelik saldırganlık için Rus olan her şeyi saldırmak için bir sıçrama tahtası oluşturma planlarının suya düşünü anladıklarında tüm bölgelerdeki ülkelere şantaj, ultimatum, tehdit yolu ile Rusya'yı kınamaya zorlamaya başladılar ve nüfuslarını gezegenin çeşitli köşelerinde tek taraflı avantajlar elde etmek için kullanıyorlar dedi. Çok sayıda ülkenin batının şantaj ve tehditlerine boyun eğmediğinin altını çizen Lavrov, ilk olarak Rusya'ya karşı yürürlüğe koyulan batının tek taraflı gayrimeşru yaptırımlarına dahil olmayı reddeden, ikinci olarak da yaşananları küresel ilişkilerin gelişimindeki genel eğilimler açısından anlayan tüm dünya ülkelerindeki çok sayıdaki dostumuzun ilkesel tutumunu değerli buluyoruz vurgusunu yaptı. Batı'nın Ukrayna krizinin sonuçları hakkında spekülasyonlara da bulunduğunu spekülasyonlarda bulunduğunu söyleyen Lavrov şöyle devam etti. Herkesi Batı'nın komutası altına alma ve tek kutuplu dünya olarak anılan düzeni yeniden kurma umuduyla aleni şekilde emperyalist, neosömürgeci metotlar kullanıyorlar. Rusya her zaman işbirliğinden yana ancak yalnızca eşitlik, karşılıklı, saygı ve çıkar dengesi arama koşulları altındadır.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin müzakere toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada bir an önce ateşkesin ve barışın sağlanması herkesin lehine olacaktır dedi. Erdoğan, Dolmabahçe'de düzenlenen Rusya ve Ukrayna heyetleriyle müzakere toplantısının açılışında konuştu. Konuşmasında Erdoğan, kritik bir dönemde sizleri misafir etmekten, barışı tesis etme yolundaki gayretlerinize katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Yapacağınız görüşmelerin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Müzakere süreci barışa dair ümitleri yeşertmiş, tüm dünyayı heyecanlandırmıştır ifadelerini kullandı. Beşinci haftasına giren çatışmalar dostunuz ve komşunuz olarak bizleri derinden üzüyor. Krizin başladığı günden itibaren tırmanmanın önüne geçilmesi amacıyla her düzeyde gayret sarf ettik diyen Erdoğan, bölgesinde pek çok acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak Karadeniz'in kuzeyinde benzer bir tablonun ortaya çıkmaması için çalıştık, çabaladık açıklamasında bulundu. Erdoğan ayrıca Türkiye olarak barış ve istikrar için bölgemizde ve ötesinde sorumluluk üstlenmekten hiçbir zaman kaçınmadık, kaçınmayız. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya hazırız. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz diye konuştu.
Siyonist kaynaklar Tel Aviv'in doğusunda yer alan Beni Berak bölgesinde aşuran ateş sonucunun en az 5 Siyonist'in etkisi hale getirildiğini duyurdu. Siyonist kaynakların bildiğine göre silah taşıyan bir motosikletecinin Siyonist yerleşimcilere doğru ateş ettiğini, saldırı sonucu 5 Siyonist ölürken birkaç Siyonist'in de yaralandığını duyurdu. Olayın 2 gün önce Hadira'daki düzenlenen feda eylemenin ardından gerçekleştiği ifade ediliyor. Pazar günü işgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyinde yer alan Hadira bölgesinde düzenlenen feda eylemi sonucu en az 2 Siyonist asker öldürülürken 12 Siyonist de yaralandı.
Standard Poor's Global aralarında Türkiye'nin de olduğu gelişmekte olan ekonomiler için büyüme tahminlerinin düşürüldüğünü açıkladı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard Poor's Global piyasalar için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Revizyonların büyük bölümü gelişmekte olan Avrupa ekonomilerine yönelik tahminlerde yapıldı. Standard Poor's Global gelişmekte olan piyasalar için 2022 yılı GSYH büyüme tahmini %4,8'den %4,0'a indirirken 2023 için beklentisini de %4,4'den 4,3'e revize etti.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyette bir şekilde anında imha ediliyor diye konuştu. Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Akar, İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarında tespit edildikten sonra imha edilen mayınların hatırlatılması ve aranan tedbirlerin sorulması üzerine mayınla mücadelenin teknik konu olduğuna dikkat çekti.
Lübnan parlamentosunda direnişe sadakat fraksiyonu başkanı Muhammed Raad, Hizbullah'ın kabiliyetlerine işaretle Siyonist rejimin Lübnan'ı tehdit edecek kadar güçlü olmadığını vurguladı.
İslami direniş hareketi Hamas ve İslami Cihat hareketinin Gazze şeridine denen tüm vilayetlerindeki lider kadrosunun geniş çaplı buluşmaları önceki gün tamamlandı.
Ve son haberimiz, Irak'a karşı Şabi teşkilatına bağlı güçler hava kuvvetlerinin desteğiyle 3 ilde IŞİD unsurlarını temizleme operasyonu başlattı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz, İran El Sanatları sergisinin Endonezya'da memnuniyetle karşılanması etrafında. Güneydoğu Asya ülkesi olan Endonezya'nın başkenti Jakarta'da İran el sanatları ve halılarının sergilendiği sergi, bu ülkenin sosyal ve medya ağlarını yanı sıra halktan da yoğun ilgi gördü. Bu sergi yeni Hicri Şemsi yılın başlangıcı ve Nevruz Bayramı vesilesiyle düzenleniyor. İran İslam Cumhuriyeti ve Endonezya, İslam ülkeleri ve gelişmekte olan 8 İslam ülkesi grubu D8 üyeleri olarak el sanatları ve halılar da dahil olmak üzere ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek için birçok kapasite ve yeteneğe ve fırsata sahiptir. İran İslam Cumhuriyeti'nin Jakarta'daki el sanatları ve halı sergisine halkın duyduğu ilgi ve medyanın gösterdiği ilgi, Endonezya'da bu tür sanat eserleri ve ürünlerine yönelik iyi bir zemin olduğunu gösteriyor. Endonezya İran İslam Cumhuriyeti Parlamentolar Dostluk Grubu Başkanı Nihat Yolwafiro bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulundu. İki ülke ticari ve ekonomik ilişkilerin büyümesini ve gelişmesini sürdürmek için büyük kapasitelere sahiptir. Bu kapasiteleri tanımlayarak ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Ticaretin yanı sıra hem İran'da hem Endonezya'da el sanatlarına yatırım yapılabilir. Bu alanda çok iyi ve geniş çaplı kapasiteler söz konusudur. Her ülkenin el sanatları o ülkenin medeniyet ve kültürünün bir yansımasıdır. Ayrıca el sanatları farklı toplumlarda insan etkileşiminin ilk araçlarından biri olmuştur. Bu nedenle İran el sanatları kökleri İran uygarlığına dayanan ve tarihi eski İran'a kadar uzanan bu toprakların halkı kültür ve kimliğinin işaretleri ve sembolleri ve temsilcileridir. Bu nedenle el sanatları İran'ın ihracatının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır ve bunlar arasında İran halıları dünyanın en popüler el sanatlarından biridir.
Ekonomi alanında çalışan ve uluslararası ekonomi uzmanı olan Muhammed Rıza Kerbasi, Endonezya ile İran ilişkileri ve el sanatları hususundaki etkileşimler hususunda şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır. Endonezya, Güneydoğu Asya uluslararası ASEAN içerisinde ve bu bölgede de önemli ülkelerden biridir. Endonezya, İran ürünleri ve ticari mallarının Güneydoğu Asya bölgesi ülkelerine girmesi için bir köprü görevi görebilir. Ancak el sanatları alanında ekonomik ilişkileri geliştirmek için her iki taraftaki pazarlar hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacımız var gibi görünüyor. Her halükarda İran İslam Cumhuriyeti ile Endonezya arasında yılda 2 milyar doları bulan ticari ilişkilerin miktarı her iki tarafın kapasitesi düşünüldüğünde hiç de tatmin edici değildir. 280 milyonluk nüfusu ile Endonezya nüfus bakımından en büyük İslam ülkesidir ve aynı zamanda Endonezya ve İran halkının kültürel yakını iki ülkenin pazarlarını ve piyasalarını çekici ve önemli bir iş fırsatı haline getirmiştir. Bu piyasaların en iyi şekilde kullanılması, bu kapasitelerin daha fazla tanımlanmasını ve Endonezya'nın farklı şehirlerinde benzer İran el sanatları ve halı sergilerinin düzenlenmesini gerektirdiğine şüphe yoktur. Bu arada İran İslam Cumhuriyeti ve Endonezya'daki özel sektör güçlenmek ve gelişmek için gerektiği yeteneği ve kapasiteye de sahiptir. Bu bağlamda muhakkak ticari işbirliği artırmaktadır. İki ülkenin bu hususa özel ilgi göstermesi ve özel sektörün kapasitesinden yararlanmaları bunun için zemin hazırlamaları gerekiyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise İran'ın Filistin milletinin ülkülerini desteklemeye vurgusu etrafında. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, işgal altındaki Filistin topraklarında şirretlik toplantısının düzenlenmesine kınayarak bu toplantının Filistin'in özgürlük ülküsüne ihanet olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, Filistin'in ülküsüne ihanet edenlerin, zalimler ve Kudüs-ü Şerif'i gasp edenlerle işgal altındaki Filistin topraklarında toplanmasına işaretle, terörist Siyonistler ve Kudüs'ü işgal edenlerle ilişkileri normalleştirmeye ilişkin her türlü girişimin mazlum Filistin milletinin sırtına saplanmış bir hançer ve çocuk katili İsrail rejimine insanları katliam etme ve Filistin topraklarını işgal etmeyi sürdürmesi için verilen bir hediye olduğunu kaydetti. Sözcü, tarihi deneyimlerin uzlaşma ve teslimiyet sürecinin onun hamileri için zillet ve yenilgiden başka bir sonucu olmadığını gösterdiğini, Filistin milletinin direnişi ve İslam ülkelerinin destek ve yardımlarıyla Filistin topraklarının işgalden kurtarılacağını ifade etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Siyonistlerin bölgedeki fitneciliği ve şirretliği hakkında uyarıda bulunarak İran İslam Cumhuriyeti'nin bölge ülkeleriyle ilişkileri ve işbirliğini geliştirmeye ve Siyonist Amerikan komplosuna karşı koymaya hazır olduğunu vurguladı. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas olmak üzere 4 Arap ülkenin Dışişleri Bakanı, Pazar günü Siyonist Rejim Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile işgal altındaki Nekab bölgesinde bir araya geldi. İran, Ukrayna krizi ve Arap ülkelerinin Siyonist Rejim İsrail ile ilişkilerinin normalleşmesi gibi konuların bu toplantıda ele alınan gündem maddeleri olduğu belirtilmektedir. Arapların Filistin halkının ülkülerine yönelik taahhütlerine ve sorumluluklarına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas gibi Arap ülkeler Eylül ve Aralık 2020 arasında Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirdi.
Eylül 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri, Donald Trump liderliğindeki o zamanki Amerikan hükümetinin ara buluculuğunda işgalci rejimle ilişkileri normalleştirmek için Abraham Anlaşması olarak bilinen bir anlaşma imzaladı ve bu rejimle resmi olarak diplomatik ilişkiler kurdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra 3 Arap devleti olan Bahreyn, Sudan ve Fas'ta Abraham Anlaşması'na katılarak Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirdi. Siyonist rejim ise son toplantıyı bölgede uzlaşma ve konsensüs inşası sürecinde tarihi bir adım olarak nitelendirmeye çalışıyor ancak Tel Aviv ve destekçilerinin içinde bulunduğu şartlar bu iddianın aksini de gösteriyor. Siyonist rejim, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri dahil olmak üzere dünyadaki birçok ülke tarafından tanınmasına rağmen bölgedeki çoğu ülkenin varlığını ve işgal altındaki topraklar üzerindeki egemenliğini tanımaması nedeniyle bölgesel düzeyde bir meşruiyet krizi ile karşı karşıyadır. Afrika Birliği'nde Siyonist rejimin geçici üyelik başvurusunun reddedilmesi, bölge ve dünyanın Müslüman halklarının bu rejime karşı protestolarının artması, normalleşmenin kınanması ve direnişin genişletilmesi, Filistin gençliğinin direnişinin güçlenmesi, Siyonist rejimin gayri meşruluğunu ve daha fazla tecrit edildiğini gösteren durumlardır. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn yetkilileri Siyonist rejim ile ilişkilerin normalleşmesine bu ülkeler için ekonomik faydalar sağlayacağını düşünüyor. Ancak Mısır ve Ürdün'ün Tel Aviv ile ilişkilerini normalleştiren ilk Arap ülkeleri olarak deneyimleri bunun tam tersi bir sonucun ortaya çıkacağını gösteriyor. Uzmanlara göre hem Mısır hem de Ürdün, İsrail ve Amerika ile gaz sözleşmeleri ve ihracat anlaşmaları yoluyla şantaj ve ekonomik zarara maruz kalmışlardır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Ferverdin 1401, Hicri Kameri 27 Şaban 1442 ve Miladi 30 Mart 2022 Çarşamba. ...61 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Ferverdin 1340 tarihinde İran'ın büyük alimlerinden Ayetullah Seyyid Hüseyin Tabatabai Burucerdi Hakk'a yürüdü. Ayetullah Burucerdi ilk eğitimini doğduğu Burucerd kentinde tamamladıktan sonra Irak'ta Necef kentine gitti ve burada seçkin alimlerden ders aldıktan sonra İran'a geri döndü ve ilmi ve sosyal faaliyetlere başladı. Ayetullah Burucerdi Hicri Şemsi 1324 yılında Meşhed ve ardından Kum kentlerine gitti ve burada taklit merci makamına nail oldu. Kum Dini İlimler Merkezi Ayetullah Burucerdi'nin döneminde büyük gelişme kaydetti. Ayetullah Burucerdi, Kum kentinde İslam dininin zengin kültürünü dünyaya tanıtma fırsatı buldu ve bu yönde ve İslami mezheplerin yakınlaşmasında önemli rol ifa etti. Ayetullah Burucerdi ayrıca birçok değerli esere de imza attı ve İran'ın çeşitli kentlerinden başka Almanya'nın Hamburg kentinde de cami yaptırdı ve İmam Hümeyni başta olmak üzere seçkin talebeleri yetiştirdi. ...44 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Ferverdin 1357'de Tebriz halkının Şah rejimine karşı kıyamında şehit düşenlerin 40. şehadet günlerinde İran'ın birçok kentinde halk sokaklara döküldü. Tebriz halkı Hicri Şemsi 29 Behmen 1356 tarihinde Şah rejiminin İmam Hümeyni'ye hakaret etmesini protesto eden Kum halkının kıyamını bastırmasına tepki göstererek protesto eylemi düzenlemişti. Ancak Şah rejimi bu kıyamı da bastırdı ve Tebriz halkından birçoğu şehit düştü veya yaralandı ve birçokları da gözaltına alındı. Bu olayın 40. gününde Yezd halkı kentin Ulu Camii'nde muhteşem bir gösteri düzenleyerek İmam Hümeyni'nin sürgünden geri dönmesini ve Şah rejiminin devrilmesini istedi. Aynı günde Meşhed halkının düzenlediği eylemde halkla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Bugün de Tahran çarşısı da Şah rejimine tepki olarak kepenk kapattı. ...43 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Ferverdin 1358'de İran'da yeni devlet yapısının belirlenmesi için referandum düzenlendi. Tarihi ve eşsiz bir şekilde karşılanan referandum 2 gün sürdü. Referanduma katılan İran milletinin %98.2'si İslam Cumhuriyeti nizamına evet dedi. ...177 yıl önce bugün Hicri Kameri 27 Şaban 1266'da gerçek dışı ve yalanla dolu nübüvvet ve Mehdeviyet iddiasında bulunan Bab lakaplı Seyyid Ali Muhammed Şirazi infaz edildi. Babiye fırkası ve buna benzer sapkın ve din dışı fırkalar İngilizler ve Rusların istibdat dönemlerinde İslam ülkelerinde halkın dini inançlarını zayıflatmak ve aralarında ihtilafların körüklenmesi amacıyla ortaya çıktı. 142 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Ferverdin 1259'da Kacarlar döneminin ünlü edip ve şairlerinden Lisanül Mülk lakaplı Mirza Muhammed Taki Sepir Kaşani vefat etti. Onun en ünlü eserlerinden biri Nasihül Tevarih adlı eserdir.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nevruz Yemekleri.
Değerli dinleyiciler, Nevruz Bayramı'nda İran'ın çeşitli yörelerinde yapılan yemekleri tanıtmak istediğimiz iki bölümlük sohbetimizin birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Yemekler beslenme değerlerinin yanında bir de kültürel değerleri vardır ve yapıldıkları yörenin ve ülkenin kültürel kimliği ve milli simgesi sayılır. Gıda maddeleri veya bir başka ifadeyle yemekler yerel kimliğin bir parçası ve toplumun önemli bileşenidir. Yemek diplomasisi en basit ifadeyle insanların zihnini ve kalbini iştahları ve yemekleri ilgileriyle etkileyebilme sanatıdır. Yemekler ev sahibi toplumla turistlerin tarih ve kültürler arasında samimi ve derin bağ kurabilir. Yemekler ortak bir dildir ve diğer diller gibi insanlar arasında irtibat kurmak, duyguları ve heyecanları paylaşmakta kullanılır. Yemeklerin lezzeti sırf onları yemekte değil aynı zamanda başkaları ile paylaşmaktadır.
Dünya Turizm Örgütü'nün raporuna göre dünya genelinde turizmin gelişmeye başladığı ve turistlerin hedef ülkeleri arasında rekabet arttığı günden bu yana bu ülkelerin yöresel ve bölgesel eşsiz ve somut olmayan kültürel mirasları turistleri cezbetmek ve onları eğlendirmekte önemli bir etken olmaya başladı. Gıda turizmi özellikle bu gelişmelerin ardından önem kazanmaya başladı. Bunun sebebi ise yiyecekler ve içeceklerin her turistik deneyim için eksen rolü ifa etmesinden değil, daha çok gıda turizmi kavramının çevresinden etkilenen kültürel etkenlerden etkilenerek gelişmesi ve değişime uğraması ve turistlerin başka yörelerin değerleri, doğal güzellikleri, yerel tarihi değerleri ve kültürel mirası ile tanışmasıyla ilgilidir.
Günümüzde yemek için seyahat etmek dünyanın birçok ülkesinde turistlerin seyahat sebebine dönüşmüştür. Gıda turizmi kültürel turizmin bir çeşididir ve birçok ülke turizmi hizmetlerinde çeşitlilik yapmak üzere bu önemli mirastan türlü yollardan yararlanır. Nitekim günümüzde birçok turizm şirketi gıda turizmi üzerine reklam yapmaktadır. Gerçekte çağımız insanı ve turistlerin lüks oteller ve restoranlar veya ünlü uluslararası yiyecekler veya içeceklerden ziyade ruhuna hitap edecek yemeklerin peşindedir. Bu yemekler gittiği yörenin veya ülkenin insanların inanç, gelenek ve kültürlerini yansıtmalı ve onu eski bir kültürle tanıştırmalıdır. Bu tür yemeklerin yapımında çevreyi koruma ilkelerine uyulmuş olmalı ve insanı doğa ile barıştırmalı ve yapılmasında ev sahibi toplumun çıkarları ve insanların sağlığı gözetilmiş olmalıdır.
İran 2500 yöresel yemek, 109 çeşit içecek ve türlü ekmek ve tatlı çeşitleriyle dünyanın en zengin sofralarından birine sahip. İran diyarı, tarihi ve kültürel cazibeleri, her biri geçmişlerin yaşamını yansıtan yemeklerde çeşitli tatları, renkleri ve kokuları bir araya getirmenin yanında yemek çeşitlerinin bolluğu, doğal, iklimsel, sosyal ve kültürel özelliklerinden kaynaklanır ve bu yüzden gıda turizminde büyük kapasiteye sahiptir.
İranlı ünlü yazar Necef Derya Bendiri, aşçılıkla ilgili ünlü eserinde İran mutfağının milletlerin kültürleri arasında konumu ve sanatsal mertebesini işaretle İran mutfağı, halı, mimari, irfan ve edebiyatı gibi oldukça gelişmiş bir sanat olduğunu ve adeta kaynayan bir çeşme gibi İran sınırlarını aşarak geniş bir alana yayıldığını ve Müslüman milletlerin ve Hindistan'dan Avrupa'nın güneyine kadar yayılan alanda yaşayan milletlerin mutfağının ana mutfağı haline geldiği belirtiyor.
İran milletinin en geniş kapsamlı ve en uzun süren bayramı olan Nevruz Bayramı da İran'ın farklı iklimleri ve çeşitli etnik gruplarına göre yemek çeşitleriyle bilinen bir bayramdır. İranların kültüründe genellikle yılın bazı günleri ve ayları içerdikleri özel şartlara göre halkın yemek adetlerinde bazı değişikliklere vesile olur ve insanlar bu özel günlerde o günlere özel kültüre ve geleneğe göre hareket eder.
Nevruz Bayramı da kendine özel yemekleri, tatlıları ve kuru yemişleri olan bu günlerden sayılır. Dolayısıyla Nevruz Bayramı arifesi yeni yıla girildiği anlar ve daha sonra da bayram günlerinde İran'ın çeşitli yörelerinde çeşitli yemekler yapılır. Buna göre biz de ilkbaharın şu güzel günlerinde fırsatı değerlendirerek İran'ın çeşitli yörelerine uğramak ve sizleri bu yörelerin güzel yemekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Tahran Radyosu.
Nevruz Bayramı'nın olmazsa olmaz geleneklerinden biri karşılıklı ziyaretler ve bu ziyaretlerde çeşitli tatlıların, kuru yemişlerin ve meyvelerin tüketilmesidir. Tuzlu kuru yemiş, Nevruz Bayramı'nda en çok taraftarı olan kuru yemiş çeşididir. Tuzlu kuru yemiş fıstık, çekirdek, badem, fındık vesaire gibi kuru yemişlerden oluşur. Tatlı kuru yemişte ceviz, kuru üzüm, kuru dut, fındık, fıstık, badem, kuru incir, kuru erik ve lokumdan oluşur ve yılın son salı gecesini çarşamba gününe bağlayan gecede tüketilir. Gerçi günümüzde İran'ın çeşitli yörelerinde misafirleri ağırlama konusunda pek ciddi bir farklılık yoktur ama yine de küçük kentlerde ve köylerde bazı eski adetler hala yaygındır ve her yörenin Nevruz tatlıları başka yörelerden farklı sayılır.
Günümüzde büyük kentlerde aileler Nevruz tatlısını genellikle tatlıcılardan karşılar. Fakat başta Kazvin yöresi olmak üzere bazı yörelerde Nevruz tatlısının evlerde yapılması büyük önem arz eder. Kazvinli kadınlar Nevruz bayramından bir ay önce Nevruz tatlılarını hazırlamak üzere buğday unu, ceviz, badem, fıstık, Hindistan cevizi, şeker pudrası, pirinç unu, safran gibi malzemeleri tedarik görmeye başlarlar. Kazvinli becerikli kadınlar bu malzemelerle baklava gibi çeşitli tatlıyı büyük bir maharetle hazırlar.
İran'ın merkezinde yer alan Yezd eyaletinde ülkenin başka yörelerinde yoğun ilgi gören bir çeşit baklava ve diğer bazı tatlılar yapılıyor ve bu eyaletin ihracat ürünleri arasında da yer alır. Horasan eyaletinin köylerinde de kuru üzüm, leblebi, incir ve bir nevi helva Nevruz Bayramı tatlısı olarak tüketilir. İran'ın Kermanşah eyaletinde pirinç unundan yapılan tatlı, unla hurmadan yapılan tatlı gibi tatlılar Nevruz Bayramı'nda en yaygın tüketilen tatlılardandır.
İran'ın birçok yöresinde Nevruz Bayramı tatlısı ve hefsin sofrasının olmazsa olmaz tatlılarından biri helvadır. İran'ın güneyinde yer alan Desful kentinde yöre halkı hurma şırası ve cevizden bir nevi kurabiye yapar. İran'ın kuzeyindeki Resh kentinde de buğday unundan bir nevi ekmek ve helva yapılır. Yine kuzeyde Mazenderan halkı da komaç adında pirinç unu, süt ve yumurtadan bir nevi ekmek yapar ve helva da bu yörenin olmazsa olmaz Nevruz tatlılarındandır. Gürcistan eyaletinde yaşayan Türkmen kadınlar da yeni yıla girerken pişme, katlama, petir ve postuk adlarıyla anılan çeşitli tatlıları ve börek yapmayı ihmal etmez.
İran'ın çeşitli yörelerinde Nevruz Bayramı arifesinde ve yılın son çarşamba gününde bayrama özel yemeklerin ve tatlıların yapımına başlanır. İran'ın kuzeyinde yer alan Mazenderan eyaletinde halk yılın son salı günü ekşi erik ve çeşitli sebzeler ve baklagilleri kullanarak bir çeşit yemek yaparak yoksullara dağıtır. Bazıları bu yemeğin eski yıla vedalaşma anlamına geldiğini belirtiyor. Mazenderan halkı ayrıca yılın son salı günü kırk bitki adında bir çeşit yemek yapar ve içinde Mazenderan doğasının bitki zenginliğini yansıtan çeşitli bitkileri kullanır.
İran'ın hemen hemen her yöresinde yeni yıldan önce ve Nevruz bayramına özel yapılan tatlılardan biri de semenu adıyla anılan bir tatlıdır. Bu tatlı aynı zamanda İranlıların hefsin sofrasının da bir nesnesidir ve genellikle kadınlarca ortaklaşa yapılır. Günümüzde semenu yüksek besin değeri yüzünden hemen hemen her mevsimde yapılır. İran'ın batısında yer alan Zencan yöresinde son salı gecesinde pilavın yanında şeşendaz adında bir yemek yapılır. Bu yemekte yağ, yumurta, kuru üzüm, ceviz, yumurta ve sirke kullanılır.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Nevruz Bayramı'nda İran'ın çeşitli yörelerine yapılan yemekleri tanıtmak istediğimiz iki bölümlük sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam dininde
çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi. Değerli dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışın ele aldığımız dizi sohbetimizin bugünkü bölümünde ergenlik çağında bazı ahlaki faziletlerin mıstaklarını ele almak istiyoruz. Birlikte dinleyelim. Hatırlanacağı üzere geçen bölümde ve ahlakiyat tartışmasında çocukların ve özellikle ergenlik çağa gelen genç çocukların ahlaki ilkelerle tanışma zaruretinden söz ettik. Ve dedik ki insanın huyu çocukluk çağından ve hatta daha öncesinden ahlaki ilke ve öğretilere göre şekillenmesi ve böylece ergenlik çağında pekişerek daha sonraki merhalelere güçlü bir temel oluşturması gerekir. Yine dedik ki eğer talim ve terbiye alanında kullanılan araç ve gereçler ilahi düşünce ve salih amele uygun olursa hiç kuşkusuz böyle bir ortamda yetişen genç çocuk manevi açıdan da gelişir ve ahlaki faziletlere yönelir. Şimdi ise sohbetimizin devamında ergenlik çağında İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ahlaki siyeri örnek alınarak bazı ahlaki faziletlerin mıstaklarından söz edeceğiz. Günümüzde beşeri toplumun ahlakiyattan oldukça uzaklaştığına şahit oluyoruz. Bugün ve mevcut şartlarda insanların yaşamında ahlak ve maneviyat bağlamında büyük bir boşluk gözleniyor ve birçok alanın ahlak ilkelerinden boşalması günümüz toplumu için ciddi sorunlara yol açıyor. Günümüzde ahlak ilkelerinden uzaklaşılması, başta genç çocuklar olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerine zarar veriyor ve insanları uyuşturucu bağımlılığı, depresyon ve diğer ruhi ve psikolojik hastalıklara doğru sürüklüyor. Ahlak, insan yaşamının temel eksenidir ve siyasetten ekonomiye, yönetimden hükümete kadar tüm alanlar ahlaktan etkilenir. Uzmanlar insan yaşamında hiçbir şey ahlaktan daha etkili olmadığını belirtiyor. Gerçekten de servet, bilim, makam, mal mülk ve güç gibi şeyler ahlak karşısında bir hiç sayılır. Eğer genç çocuklarda irade gücü ve iman ve inancı takviye edilirse, sorunlarının büyük bir bölümünü çözümleneceği kesindir. Batılı filozof Immanuel Kant, ahlak meselesi cihanşumul olduğunu belirterek şöyle diyor: "Eğer ben başkasına, bana karşı bir takım görev ve sorumluluk belirliyorsam, aynı görev ve sorumluluğu başkalarına karşı üstlenmem gerekir. Eğer genç çocuk ahlaki faziletlerin saadetine ve mutluluğuna vesile olacağına derinden inanır ve kendisi için sevdiklerini başkaları için de sevmesini öğrenirse, o zaman hata yapma ihtimali çok azalır." İslam dininde genç çocukların saadeti için bazı ahlaki modeller sunulmuştur. Gerçekten insanın sağlık bir modele olan ihtiyacı etkilenme özelliğinden kaynaklanır. Ki bu da insanın bireysel ve toplumsal talim ve terbiyesinde etkilidir. Bu çerçevede Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de İslam peygamberinin hasene özelliklerini tanıtıyor. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem tüm ahlaki sıfat ve faziletlerde emsalsizdir. Gerçi biz burada şu kısa sürede o Hazretin tüm ahlaki özelliklerini bir bir sayamayız. Ama yine de tüm insanlar ve özellikle Müslümanların o Hazretin siyerini ve davranışlarını yaşamalarında örnek almaları ve doğru yaşama biçimini de Allah Resulü'nden öğrenmeleri gerekir ve ancak bu durumda mesut ve mutlu bir yaşama kavuşabilir. Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği üzere Resulullah'ın ahlaki ve davranışı insanlar için en iyi örnektir. İslam peygamberi emanettarlık, sabır, ahde vefa, tevazu, mihribanlık, cömertlik, takva, hoşgörü ve fedakarlık, hedef uğrunda direnmek, alçak gönüllülük gibi ahlaki sıfat ve özelliklerde emsalsizdi. Bu yüzden genç çocukların bu sıfatlar ve faziletlerle tanışması, onu toplumda karşılaşabileceği sorun ve sıkıntılardan korur.
Tahran Radyosu.
İslam peygamberinin sahip olduğu en önemli ahlaki faziletlerden biri sadakattır. Sadakat, insan yaşanan gelişmeleri doğru olarak beyan etmesidir. Eğer insanlar biri, tüm alanlarda sadakatli olduğuna inanırsa ona daha çok çabuk yönelir. Allah Resulü'nün bir başka özelliği emanetdar olmasıydı. Öyle ki o hazret ergenlik çağında bu sıfatı ile tanınırdı ve bu yüzden kendisine Emin Muhammed lakabı verilmişti. Genç çocuk ailesi ve toplumda ilerlemesinin bir yolu tevazu ve başkalarına karşı iyi davranmak olduğunu bilmesi gerekir. Allah Resulü yaşamında ve başkaları ile muaşeretinde o kadar sade ve teklifsizdi ki eğer bir kalabalığın arasında oturursa o hazreti başkalarından ayırt etmek mümkün değildi ve onu tanımayan biri içinizde hanginiz Muhammed diye sormak zorunda kalırdı. Dünyanın şatafatı hiçbir zaman İslam peygamberini gurur ve kibre sürüklemedi ve bilakis sürekli takva ile bu dünyaya baktı. Allah Resulü her zaman kısa cümleler kullanır ama her daim anlamlı konuşur ve hiçbir zaman başkasının sözünü kesmezdi. İslam peygamberi konuşurken yüzünü asmaz, sert ve uygunsuz sözcükler kullanmaz, biri kendisini muhatap olarak karşısına aldığında ona zalimlerin adeti gibi yan bakmazdı. Allah Resulü ne zaman bir meclise girerse ilk boş yere oturur ve meclisin has yerinde oturma gibi bir derdi olmazdı. O hazret hiç kimseye önünde ayağa kalkmasına müsaade etmez ama aynı zamanda herkese de saygı gösterir ve en çok da müminlere ve muttakilere saygı duyardı. Ergenlik çağı bu yaşa gelen insanın ruhi ve cismi dalgalanma çağıdır. Ancak eğer ergen insan Hazreti Muhammed'in yaşamı gibi İslam'ın terbiye ile ilgili modelleri ile tanışırsa işte o zaman o hazretin öfke ve gazabına hakim olduğunu anlar ve böylece kendisi de iç huzura nasıl kavuşabileceğini öğrenir. Allah Resulü ancak Allah ve İslam dini uğruna gazap eder ve yine aynı sebeplerden ötürü hoşnut olurdu. İslam peygamberinin en önemli özelliklerinden biri hiç kimseye o hazretin huzurunda başkasının aleyhinde konuşmasına müsaade etmez ve şöyle buyururdu. Ben insanlarla sağlam bir kalple muaşeret etmek isterim. Allah Resulü haya ve alçak gönüllü olmakta da emsalsizdi ve oldukça sabırlı ve hoşgörülü bir insandı. O hazretin hademesi olan Uns bin Malik şöyle anlatıyor. İftar ve sahur için Resulullah'a süt hazırlardım. Bir gece Allah Resulü eve geç geldi ve ben de hazretin bir misafirliğe gittiğini ve iftar yaptığını düşünerek sütü kendim içtim. Biraz sonra Resulullah eve geldi. Ben de beraberindekilerden Resulullah'ın iftar yapıp yapmadığını sordum. Hayır dediler. Allah Resulü sütünü benim içtiğimi anlayınca yüzüne bile getirmedi ve gayet hoş bir yüzle o gün iftar etmeden yattı. Thank you. ergenlik çağına gelen genç insanların mutlaka tanışması gereken bir başka güzel sıfat hoşgörüdür. Genç çocuk başkalarının hatasını ve kötü davranışını affetmesini ve eziyet ve tacizleri karşısında hoşgörülü davranmasını öğrenmesi gerekir. Bundan başka muhtaç insanlara yardım etmeyi de genç çocuklara öğretmek gerekir. Rivayetlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ibadet ve namaz kılmaya büyük ilgi duydu. Fakat insanlar o hazretle bir işi olduğunda namazını bitirerek insanların soruları ile ilgilendiği ve hacetlerini yerine getirmek üzere hiçbir yardımı esirgemediği beyan edilir. Allah Resulü herkese saygı gösterir ve insanların ancak iman ve amelleriyle yüceldiğine inanır ve mal ve mevkilerin önemli olmadığını belirtirdi. Resulullah Efendimiz kölelere karşı şefkatli davranır ve onlara yardımcı olmaya çalışırdı. Bu yüzden insanlar da Allah Resulünü çok severdi. İslam dininin bol bol vurguladığı bir başka ahlaki fazilet temizliktir. İnsan fıtratı itibariyle temiz olmayı ve temiz görünmeyi sever ve bir o kadar kirlilikten ve kötülükten ve çirkin görünmekten nefret eder. İslam dini ilahi fıtrata uygun olduğundan, izleyenlerine sürekli yaşadıkları ortamdan ve özellikle kendilerinden her türlü çirkinliği ve pisliği uzak tutmalarını ve başkaları ile karşılaşırken temiz olmayı ve tertemiz görünmeyi tavsiye eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de temizliğe büyük önem verir ve bunun iman işareti olduğunu buyururdu. Resulullah Efendimiz her zaman hoş koku kullanır, dişlerini misvak ile temizler ve yemekten sonra ve önce de ellerini yıkardı. O hazret evden çıkmadan önce aynaya bakar ve üstü başı düzgün bir halde evi terk ederdi. Bu yüzden Müslüman gençler de ergenlik çağından ve hatta daha öncesinden temiz olmayı adet edinmeleri gerekir. Evet, uygun ahlaki özelliklere ve faziletlere sahip olmak için ergenlik çağından itibaren çaba harcamak ve bu özellikleri pekiştirmek gerekir. Genç çocuklar İslam peygamberinin siyerini örnek alarak uygun bir yaşam tarzına kavuşabileceği kesindir. Değerli dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bu arada arzu ederseniz bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur 2 uydusu, muhafızlar ordusunun uzayda büyük başarısı.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin son 40 küsur yılda füze ve uzay teknolojilerinde kaydettiği göz kamaştırıcı gelişmelerin son örneği Nur 2 uydusunu ele aldığımız kısa sohbetimizle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İran İslam Cumhuriyeti son 40 küsur yılda füze ve uzay teknolojilerine kavuşma doğrultusunda büyük ve sürekli adımlar atmayı başardı. Gerçi düşmanlar türlü yaptırımları ve baskıları ile İran'ın uzay sanayileri ve teknolojileri başvurmak üzere iktisadi ve bilimsel ilerlemelerine mani olmaya çalıştı. Ancak tüm bu kısıtlamalara ve baskılara rağmen İran İslam Cumhuriyeti uzayla ilgili çeşitli teknolojileri elde etmeyi ve bu alanda büyük başarılara imza atmayı başardı.
Son yıllarda uzaya uydu taşıyabilen füzelerin ve yine İranlı uzmanların el emeği göz nuru olan bazı uyduların uzaya fırlatılması, İran İslam Cumhuriyeti'nin uzay teknolojileri alanında büyük ilerleme kaydettiğinin işaretidir. Hali hazırda İran İslam Cumhuriyeti uzay teknolojisine sahip olan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Kuşkusuz bu başarı İranlı uzmanların 40 küsur yılı aşkın bir süredir sarf ettikleri emeğin sonucudur. Bu yüzden İran şimdi dünya genelinde bu ileri teknolojiye sahip olan seyrek ülkeler arasında sayılır. Hali hazırda uzaya uydu gönderebilen platformları sadece 6 ülke yapabiliyor ve İran uzay üssünü geliştirme bakımından dünya genelinde üst sıralarda yer alıyor.
Uzay sanayileri dünyanın en ileri teknolojilerinden biri sayılıyor. İran İslam Cumhuriyeti Batı'nın dayattığı tüm kısıtlamalara ve baskılara rağmen uzay teknolojileri zincirini tamamlamayı başarmıştır. Uydu taşıyan füzelerin tasarım ve yapımı, yerli uyduların tasarım ve yapımı, uyduların uzaya fırlatılması ve topladıkları bilgilerin yer istasyonlarının aracılığı ile alınması, uzay teknolojileri zincirinin halkalarını oluşturuyor. Bu arada İran İslam Cumhuriyeti'nin uzay programının Batı Asya bölgesinde yer alan diğer bazı ülkelerin uzay programından farkı, İran'ın bu teknolojileri yerli hale getirmiş olması ve tamamen kendi imkanlarına dayanmasıdır.
Hali hazırda uzaya uydu gönderebilen platformları sadece 6 ülke yapabiliyor ve İran uzay üssünü geliştirme bakımından dünya genelinde üst sıralarda yer alıyor. İran ayrıca son 2 yılda uzaya uydu taşıyan füzelerin üzerinde odaklanarak bu alanda önemli adımlar atmayı başardı ve uydu taşıyan füzelerini de uydu yapım çalışmasına paralel olarak geliştirdi. Şimdi ise İranlı uzmanlar uzay teknoloji zincirinde yer alan uzaya uydu taşıyabilen füzeleri fırlatma platformu, uydu taşıyan füze, uydu verilerini toplayan ve onları kontrol ederek yöneten yer istasyonları gibi tüm halkalarına sahiptir.
Halihazırda İran ayrıca nihai test aşamalarına geride bırakan ve uzay fırlatmaya hazır hale getirilen 4 uydusu bulunuyor. Zafer 2 uydusu hazırlık sürecinin son aşamalarında bulunuyor. Pars 1 uydusu ise uzaya gönderilmek üzere İran uzay kurumuna teslim edildiği anlaşılıyor. Bundan başka uzayda yörünge değiştirme sistemi, saman ve araç uzay motoru da nihai test aşamalarına girdi bırakmaya başladığı ifade ediliyor.
İran İslam Cumhuriyeti'nin uzay teknolojileri alanında son kazanımı ise Nur 2 adlı askeri uydudur. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacizade bu konuda yaptığı açıklamada şöyle diyor. Biz uzaya açılmak zorundayız ve bundan böyle Nur uyduları ailesine bağlı uyduları uzaya göndermeye devam edeceğiz. General Hacızade ülkenin uzay faaliyetlerinin ilk adımı Leo adıyla anılan alçak yörüngelerde konumumuzu pekiştirmek olduğunu ve daha sonra 36 bin kilometre yükseklikteki jeostatik yörüngeye ulaşacaklarını belirtiyor.
Hükümet sözcüsü Ali Bahadır'ı Cehromi'nin belirttiğine göre dünyayı uzaydan İran yapımı uydularla seyretmek büyük bir strateji kazanımdır. İslam İnkılap Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami, İran İslam Cumhuriyeti uzaya uydu yerleştiren ilk İslam ülkesi olduğunu belirterek şöyle dedi. Bugün düşmana galip gelmeyi ve bu komplike teknolojiyi ve bilimini elde ederek onu başarılı bir ürün yapmayı başardık.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvveti Uzay Birliği Komutanı General Ali Cafer Abadi ise son aylarda yaptığı açıklamada iletişim alanlarında orta yükseklikte yörüngeler olan MEO yörüngeleri ve jeostatik yörünge olan GEO yörüngesine ulaşmalarını gerektiğini belirtmişti. General Cafer Abadi şu vurguda bulundu. Nur 2 uydusunun görevi keşif yapmaktır. Şimdi ise navigasyon ve telekomünikasyon uyduları alanına giriyoruz. Nur 1 ve Nur 2 uyduları İran'ın ilk askeri uyduları sayılıyor ve hali hazırda uzayda faaliyet yürütüyor. Dünya genelinde sadece 30 ülke bu tür uydulara bulunuyor.
İran'ın ikinci askeri uydusu Nur 2 uydusu geçen hafta Şabaniye bayramlarında çift yakıt kullanan ve 3 aşamalı olan İslam İnkılap Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvveti'nin Kased adlı füzesiyle uzay fırlatıldı ve başarılı bir şekilde yerden 500 kilometre yükseklikte bir yörüngeye yerleştirildi. İslam İnkılap Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvveti Uzay Birliği Komutanı General Ali Cafer Abadi, Nuri 2 uydusunun uzaya fırlatılması hakkında yaptığı açıklamada şöyle dedi. Bugün tamamen İranlı uzmanların ürünü olan bir uydunun tamamen İran yapımı olan ve uzaya uydu taşıyan bir füze tarafından uzaya gönderilmesine şahit olduk. Bu uydu İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Araştırma Merkezi'nde yapıldı. Fakat bazı bilim temelli firmalar, üniversiteler ve ülkenin uzay alanı ile ilgili kurumlarının da katkısı vardı.
Uzaktan bilgi toplama uydusu olan Nur 2 uydusu saniyede 7.6 kilometre hızla ve fırlatıldıktan 480 saniye sonra 500 kilometre yükseklikte yörüngesine ulaşmayı başardı. Bu uydu İran İslam Cumhuriyeti'nin LEO yörüngesine yerleştirdiği ikinci askeri uydusu sayılıyor. Bundan önce de İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu uzmanları geçen sene Nur 1 uydusunu çift yakıt kullanan ve 3 aşamalı olan İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvveti'nin Kased adlı füzesiyle uzaya gönderdi. 425 kilometre yükseklikte bir yörüngeye yerleşen Nur 1 uydusu hala görevine devam ediyor. Şimdi Nur 2 uydusu ile birlikte İran'ın LEO yörüngesinde çalışan iki askeri uydusu bulunuyor.
İlk sinyalleri başarılı bir şekilde yer istasyonu tarafından aranan Nur 2 uydusu her 90 dakikada bir yer kürenin etrafından dönüyor ve böylece her 24 saatte 16 kez İran üzerinden geçiyor. Uydunun 3 yıl yörüngede kalarak görevini sürdürmesi bekleniyor. Bundan önce uzaya fırlatılan Nur 1 uydusu irtifa kaybederek 400 kilometre yükseklikteki yörüngeden 350 yükseklikteki yörüngeye geçmesi ömrünün sonuna yaklaştığını gösterdi ve bu yüzden yerine Nur 2 uydusunun geçmesi kaçınılmaz oldu.
Nur 2 uydusu ve bu uyduyu uzaya taşıyan Kased füzesinin yapımı için dünyanın en güncel teknolojilerinden yararlanıldı. Kased füzesinin teknolojisi ve uzay motorlarında kullanılan teknoloji en yeni teknolojidir ve hafif kompozit gövdesi ve hareketli motoru ile dünya teknolojilerinin en uç noktasında yer alıyor. Kaset füzesi ilk merhalede sıvı yakıt kullanıyor. Füze ikinci merhalede Salman adlı motorunu devreye sokarak katı yakıtla çalışıyor. Füzenin son merhalesi ise uyduyu tam olarak yörüngeye yerleştirmesi için son motorunu kullanıyor. Kaset füzesi muhtemelen 50 kilogramdan daha hafif uyduları taşıyabiliyor ve her iki projede de başarılı olduğu anlaşılıyor.
Aslında Nur 1 uydusu İranlı uzay bilimcileri için mükemmel bir laboratuvar niteliğindeydi ve bu uydudan elde edilen deneyimler Nur 2 uydusunun yapımında kullanıldı. Nur 1 uydusu hala yeryüzünden yüksek kalitede görüntü toplama ve göndermeye devam ediyor. Nur 1 uydusu ile de LEO yörüngelerine yerleştirilen uydu kategorilerinde yer alıyor. Bu uydu İran'ın merkezi çölünden Umman denizi doğrultusunda fırlatıldı ve ikinci sinyali de Tebriz kentindeki yer istasyonu tarafından alındı. Nur 1 uydusu daha büyük ölçekteki uyduların yapımı alanında İran'ın ilk uydusu sayılıyor.
Nur 2 uydusu aslında Nur 1 uydusunun geliştirmiş versiyonudur ve görevi uzaktan bilgi toplamak ve keşif yapmaktır. Uydunun topladığı bilgiler ise sivil ve askeri amaçla kullanılabilir. Bundan başka Nur 2 uydusu geniş bakış açısı ile sel, deprem ve benzeri doğal afetleri de rasat edebilir. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun ilk askeri uydusu olan Nur 1 uydusu uzaya fırlatıldığı günün üzerinden yaklaşık 2 yıl geçtiği halde hala faaliyetini sürdürüyor ve en az 1 yıl daha yerden bilgi toplamaya devam edeceği anlaşılıyor.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin son 40 küsur yılda füze ve uzay teknolojilerinde kaydettiği göz kamaştırıcı gelişmelerin son örneği Nur 2 uydusunu ele aldığımız kısa sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.fanstudio.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nevruz Bayramı dolayısıyla İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'e tebrik mesajı gönderdi. İran Dışişleri Bakanı'nın üst düzey danışmanı Haci, Birleşmiş Milletler'in Yemen özel temsilcisiyle video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede Yemen'de insani felaketin sürmesinin önlenmesi gerektiğini kaydetti. İran, Türkiye 3. yatırım fırsatlarını tanıtma çalıştığı iki ülkenin yetkilileri, tüccarları ve uzmanlarının katılımıyla 2 gün süreyle İstanbul'da düzenlenecek. Areş ortak gaz sahasındaki sondaj çalışmaları yakında başlayacak. İran futbol milli takımı dün Meşhed kentinde Lübnan milli takımı ile oynadığı maçı 2-0 kazanmayı başardı. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Yahya Seri, Amerikan modern casus İHA'sını düşürdüklerini duyurdu. Suudi koalisyonu Yemen'e yönelik askeri saldırganlığını sürdürerek son 24 saatte Hodeide vilayetinde 115 kez ateşkesi ihlal etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İstanbul'da Kiev heyetiyle yapılan müzakerelerde Ukrayna tarafının yapıcı bir yaklaşım sergilemesini beklediklerini belirtti. Lavrov, Rusya karşıtı yaptırımlara dahil olmayan ülkelerin tutumunu değerli buluyoruz dedi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.